Ayrım 2.
Ocaklı zorbalar en büyük dehşeti imparatorluk merkezinde yaşatıyor, kanlı şiddet sahneleri yaratarak kendi otoritelerini mutlak iradenin üzerindeki bir ipoteğe dönüştürüyorlardı. Bu kanlı tablolardan birinde de kurban Sadrazam Gürcü Mehmet Paşa oluyordu. Diğerleri gibi bu olayın altında da ocakların parasal çıkarlarına dayanan zorbalıkları yatıyordu. Osmanlı ordusu Bağdat'ı kuşatıyor fakat bu kuşatma başarısızlıkla sonuçlanıyordu. Buna dayanarak Kapudan Paşa'nın isyan fikrini ateşlediği dedikoduları yayılıyor ve bu dedikodular İstanbul'a kadar ulaşıyordu. Sipahi ve Yeniçeriler bir yandan kuşatma sırasında orduya yardım göndermediğini ileri sürerek diğer taraftan Akçerayicini değiştirdiği için Gürcü Mehmet Paşa'yı hedef seçiyorlardı. Aslında asıl nedeni Akçe meselesi oluşturuyor ki Yeniçeri isyanlarının genellikle ortak nedenini teşkil ediyordu. Orduya yardım gönderilmemesi iddiası örtü gibi kullanılarak meşru gerekçe yaratılıyordu. Sultan Mehmet Camii'ne toplanan zorbalar Gürcü Mehmet Paşa'nın başını istiyorlardı. Ocaklılar bu taleplerini Beylerbeyi Sarayı'nda bulunan padişaha bildiriyorlardı. Sultan 4. Murat ile Valide Kösem Sultan büyük bir korku ve endişeye kapılıyorlardı. Zira Gürcü Paşa bu sırada onların en güvendikleri odağı teşkil ediyordu. Hiç olmazsa onun başını kurtarmak istiyorlardı. Bu amaçla Recep Paşa'yı kaymakam tayin ederek camiye gönderiyorlardı. Sadrazamı azledip mal ve mülkünü müsaade ederek canını kurtarabileceklerini umuyorlardı. Ancak ocaklı zorbalar 4. Murad'ı da Sultan 2. Osman gibi katledebileceklerine aykırıyor, tehditler savuruyor, bağırıp çağırıyorlardı. Tehditler o denli korkutucu bir boyut kazanıyordu ki padişah ve valide sultan kendi başları konusunda endişeye kapılıyorlardı. Nihayet 9 padişaha devlet hizmeti vermiş olan ak sakallı Gürcü Mehmet Paşa ocaklılara teslim ediliyor, deliye benzeyen erbab-ı şekavet tarafından idam olunuyordu. Hammer adı geçen eser cilt 9 sayfa 70-71. Ancak mesele zorbaların amaçlarına ulaşmalarıyla bitmiyordu. Gürcü Paşa'nın başının kesilmesiyle sonuçlanan olaya 6000 civarında Yeniçeri ve sipahi katılıyordu. Fakat birkaç gün sonra limana Yeniçeri ile dolu iki kadırga giriyordu. Bu Yeniçeriler Gürcü Mehmet Paşa'nın katledilmesini azmedemiyor, diğerlerine karşı harekete geçiyorlardı. Nitekim istedikleri fermanı padişahtan alıyor, daha önceki isyanda elebaşılık yapan Sekban Paşa Mihalışlı Sarı Mehmet ile 16 zorbayı katlediyorlardı. Bununla da yetinmiyorlardı. Yine zorbalardan Lofçalı Ömer ile Camuzazade Ahmet Geceleyin boğuluyor, öldürülenlerin cesetleri denize atılıyordu. Bunlara paralel olarak bir başka rezalet daha yaşanıyordu. Eski sadrazamlardan Mere veya More Hüseyin Paşa kendini güvenceye altına almak amacıyla ocağa büyük bir taviz veriyor, Yeniçeriler ile sipahi mülazımlarına mali ayrıcalık tanıyordu. İstanbul'da genel gelirlerden bir kısmı Yeniçeri ve sipahi mülazımları tarafından toplanıyordu. Bu mali ayrıcalık rezaleti büyük bir sessizlik içinde sürdürülüyordu. Öyle ki daha sonraki Sadrazam Hafız Paşa emanet ve mukataat, tevelliyat, efkafa müteallik, nezaret ve kitabet ve cibayet adı verilen bu ayrıcalıkları dağıtırken, uyulması gereken kural ve kaideleri de göz ardı ederek tamamen bir kenara bırakıyordu. Örneğin yasada kefil gösterilmesi koşuluyla ayrıcalıklar üçer yıllığına verilirken paşa buna riayet etmiyordu. Bunun sonucunda Yeniçeri ve sipahi mülazımları başıboş kalıyor, tam anlamıyla istedikleri gibi hareket ediyorlardı. İstediklerinden istedikleri kadar vergi tahsil ediyor, topladıkları meblağlardan istedikleri kadarını devlete veriyorlardı. Bunun sonucunda devletin gelirleri artık bilinemiyor, hatta tahmin bile edilemiyordu. Devletin maliyesi tam bir karmaşa içine yuvarlanıyordu. Bu nedenle yönetimi ocaklı mültezimlere bırakan pek çok cami parasızlık ve yönetimsizlik nedeniyle ibadete kapatılıyordu. Nihayet Sultan 4. Murat bir şehir gezintisi sırasında kapalı camileri görüyor, nedenini sorarak öğreniyor, bunun üzerine hiddetleniyor, vezirleri toplayarak üzüntüsünü ve tepkisini dile getiriyordu. Hemen ardından da sadrazama emir veriyor, mali hizmetlerin ocaklılara verilmesini yasaklıyordu. Ayrıca hizmette bulunan Yeniçerilerin defterlerinin divana gönderilmesini istiyordu. Bu fermanın askeri karışıklıklardan dolayı tehir edilen icrası daha sonra sükunetli bir zamana taallik olundu. Hammer adı geçen eser cilt 9 sayfa 72. Kısacası ocaklılardan korkulduğu için padişah bir bakıma geri adım atıyor, mali ayrıcalıklar zorbalar tarafından kullanılmaya devam ediliyordu. Her ne kadar devleti sultan halife yönetiyormuş gibi görünüyorsa da bir yandan devlet ricali yani sadrazamlar, ağalar, haremin önde gelenleri, ulema vesairenin önde gelenleri, diğer yandan ocaklılar mutlak iradeyi kontrollerine almış bulunuyorlardı. Bu durum özellikle 1630 yılından sonra bütün çıplaklığıyla ortaya çıkıyor, güç odakları arasındaki otorite mücadelesi veya çatışması en kanlı örnekleriyle gözler önüne seriliyordu. Bu olaylarda ise artık tam anlamıyla mafyos bir kurum karakteri ve kimliği almış bulunan Kapıkulu Ocakları başrolü oynuyordu. Olaylar Hüsrev Paşa'nın sadaretten azledilmesiyle başlıyordu. Bosna'da doğmuş olan Hüsrev Paşa, Yeniçeri ağası olduktan sonra Abaza Mehmet Paşa'nın üzerine gönderilmiş ve asi kuvvetleri bozguna uğratmıştı. 1625 yılında Bağdat kuşatmasında başarı göstermiş, önce kubbe vezirliğine, sonra da sadrazamlığa yükselmişti. Serdar-ı Ekrem olarak bir kez daha asi Abaza Paşa'nın üzerine gitmiş, Erzurum'da sıkıştırıp yakalayarak İstanbul'a getirmişti. Sadrazam Hüsrev Paşa bunun hemen ardından Bağdat'ı İranlılardan almak üzere harekete geçiyordu. Fakat ilk girişimden başarılı olamıyordu. Nitekim ordu 1630 yılının kışını Mardin'de geçiriyordu. 1631 yılının Haziran ayında Hoçhisar'a gelen Hüsrev Paşa bir yandan Tatar ordusunun gelmesini bekliyor, diğer yandan Erzurum veya Musul yönüne gitmek konusunda tereddüte düşüyordu. Bu kararsızlık sırasında Yeniçerili ile sipahiler cesaretleniyor, sadrazama karşı harekete geçiyorlardı. Ocaklar her zaman olduğu gibi yine savaşmak istemiyor. Geçen sene bu kadar sefer yaptık. Bu yılda bu sahrada aylarca kaldık. Şimdi Musul ve Bağdat'a gidilse yorgun asker ne işe yarar? Bu sene rahat geçmeli, gelecek sene gitmeli diyorlardı. Hammer, adı geçen eser cilt 9 sayfa 133. Sadrazam ocakların bu tepkisine çaresiz boyun eğiyor ve askerlerini Diyarbakır yönüne sevk ederek Çarıklı mevkiinde konaklıyordu. Nitekim Tatar kuvvetleri de buraya geliyordu. Hüsrev Paşa 1631 yılının sonbaharında gerekli tedbirleri alıp orduyu kışa hazırlarken durumu da İstanbul'a bildiriyordu. Buna paralel olarak İstanbul'daki sipahiler de seferdeki arkadaşları adına eski sadrazam Ahmet Paşa ile Defterdar Mustafa Paşa'nın orduya katılmalarını istiyorlardı. Bu şahıslar Hüsrev Paşa'nın rakipleriydi. Nitekim sipahileri de Hüsrev Paşa'nın kışkırttığını düşünüyorlardı. Bunlar da Padişah Şeyhülislam ile Musahip Hasan Halife kanalıyla Hüsrev Paşa'ya karşı kışkırtıyorlardı. Sadrazamın insafsız ve zalim bir adam olduğunu, askeri bakımdan yeterli tedbirleri almadığını, orduyu geniş bir alana yayarak gücünü zaafa uğrattığını ileri sürüyor, azledilmesini istiyorlardı. Nitekim padişahı etkilemeyi başarıyorlardı. Sultan 4. Murat endişeye kapılarak sadrazamı azlediyor, onun yerine Hafız Paşa'yı ikinci kez sadrazam yapıyordu. Hafız Paşa aynı zamanda 4. Murat'ın eniştesiydi. Bu değişiklik sırasında Hüsrev Paşa'nın hasımları olan Musahip Hasan Halife Yeniçeri ağası, Mustafa Paşa da defterdar yani maliye nazırı oluyordu. Azil emrini Diyarbakır'a bir çavuş getiriyordu. Hüsrev Paşa hemen bir divan toplayarak padişahın emrini burada okutuyordu. Paşa kendi yandaşı olan askerleri kışkırtmak için böyle yapıyordu. Nitekim azil kararı okununca Yeniçeriler hiddetleniyor, "Bu kadar bela ve muhannet çekip de düşmandan intikam alacağımız zaman senin azine sebep olan nedir? Biz senden başkasını istemeyiz." diye bağırıp çağırıyorlardı. Ayrıca parçalamak amacıyla emri getiren çavuşu arıyorlardı. Bu arada askeri el altından kışkırtan Hüsrev Paşa da sözle ortalığı yatıştırmaya çalışıyor. "Padişaha asi olmaktan ihtiraz ederim. Sizi gücendiren emir onun tarafından gelmiştir. Padişah istediğini nasp ve azil eder. Daire-i vazifenize devam ediniz." diyordu. Ancak hoşnutsuz askerlerin önde gelenleri, "Öyleyse biz de padişaha bir arzıhal yazarız." diyor. Hüsrev Paşa da zaten bunu amaçlıyordu. Paşa hazineyi mühürlüyor, muhafaza altına aldırıyor, Diyarbakır ve Musul'a valiler tayin ediyor, yeğeni Ali Ağa'yı ve eski Ketüdağısı Süleyman Ağa'yı yanına alarak ordudan ayrılıyordu. Paşa ayrıca Malatya civarında Fırat Nehri'nden geçmeye hazırlanırken fermanla gelen Kapıcılar Ketüdağısı'na sadaret mührünü teslim ediyor, "Padişahımın emrine muhtiyim." diyerek bağlılık ve sadakatini bildiriyordu. Ne ki onun ordudan ayrılması beklenen olumsuz etkiyi gösteriyordu. Yağma ve zorbalık için zaten fırsat kollayan ocaklar Hüsrev Paşa'nın azledilmesini gerekçe yaparak başta Diyarbakır olmak üzere Ön Asya'nın çeşitli yerlerinde harekete başlıyorlardı. Diyarbakır'daki ocaklar Defterdar Ömer'den mevacip istiyor, Defterdar kaçarak ortadan kaybolunca da evleri ve çarşıyı yağmalamaya girişiyorlardı. Beyşehri, Seydişehri, Bozkır, Larende'deki sipahiler Orta Anadolu'da faaliyet gösteren eski Celali reislerinden Dağlar Delisi Süleyman adlı yaşlı sipahin akrabası olan Deli Allahi adlı eşkıya reisin emrine giriyorlardı. Bu arada Konya'ya hükmeden eşkıya elebaşılarından Katip Mustafa Çelebi adlı sipahi ölünce karısını Rum Mehmet adlı bir sergerde alıyor, hazinesini ve otoritesini ele geçiriyordu. Böylece yaşlı sipahini sarayı andıran konağına kuruluyor, Konya'nın mutlak hakimi oluyordu. Karahisar'da Baba Ömer, Aydın'da Kınalıoğlu, Eskişehir ve İnönü'de Kör Ali, İskilip'te Köse Şaban, erbabı isyana etba ederek Hüsrev Paşa'yı sadarette ikba ettirmedikçe rahat durmamaya yemin etmiş idiler. Hammer, adı geçen eser cilt 9 sayfa 136. Ön Asya'nın her tarafından gelen ayaklanma, eşkıyalık, zorbalık ve yağma haberleri padişahı telaşlandırıyordu. Bunun üzerine İstanbul'da bir divan toplanıyordu. Bu divanda ordunun Şehrizor, Hemedan ve Bağdat seferleri nedeniyle yorulmuş olduğu kanaatine varılıyor ve askerin İstanbul'a getirilmesi kararlaştırılıyordu. Böylece Yeniçerilere 18 Kasım 1641 günü dönüş emri gönderiliyordu. Bu düşüncesizce belki de maksatlı alınan karar sonucu Ön Asya'nın çeşitli yerlerinde merkezi otoriteye baş kaldırarak zorbalıklara girişmiş olan asi ocaklar mevacip verilmemesinde bahane ederek kollar halinde ve her yönden İstanbul üzerine yürümeye başlıyorlardı. Başkente giren zorbalar darphane civarındaki Kurşunlu Han'ı toplanma merkezi yapıyor, bu civara yerleşiyorlardı. Sayıları gittikçe artan zorba ocaklar bazı odaklar tarafından burada gizlice ve sinsice kışkırtılıyorlardı. Nihayet beklenen oluyor, 6 Şubat 1632 günü fitne zuhura geliyordu. Sipahiler at meydanında toplanıyor ve 3 gün boyunca bu toplantıya katılımlar devam ediyordu. Zorbalar Sadrazam Hafız Paşa, Müftü Yahya Efendi, Mustafa Paşa, Yeniçeri Ağalığına tayin edilen Hasan Ağa, Padişah'ın Nedim Musa Çelebi gibi önde gelenlerin başlarını istiyorlardı. Her tarafta şiddet ve korku hüküm sürüyor, dükkanlar kapanıyor, şehir ve saray dehşet içinde kalıyordu. Tarihi Naima Taphane-i Amire Der Saadet 1280, cilt 3, sayfa 77-78. Bu sırada İstanbul'da Recep Paşa da zorbalarla işbirliği yapıyor, onları sadrazama karşı kışkırtıyordu. Zorbalar ve bölük halkının azamı gelip İstanbul'un içi dolmuş idi. Saka Mehmet ve Cin Ali ve Mahmut Ağaoğlu ve Salih Efendi ve Emir Halife ve Cadı Osman ve Bıçakçıoğlu ve Kütahyalı Kalem Bey ve Nazlı Muslu ve Rum Ahmet ve dahi bunların emsali zorbalar ki her biri bir maddetül fesad idi. Naima, adı geçen eser cilt 3 sayfa 79. Şehri yağmalamak ve otoriteyi yok saymak amacıyla fırsat kollayan bu zorbalar ile asker görünümündeki çete başlarına Rumeli'den gelen Boşnak ve Arnavutlar da katılmış bulunuyordu. Onlara Saka Mehmet ile Salih Efendi liderlik yapıyordu. Bunların hepsi Recep Paşa tarafında yer alıyor, Recep Paşa ise Hüsrev Paşa'nın izinden gidiyordu. Naima, adı geçen eser cilt 3 sayfa 80. Ayaklananlar Hüsrev Paşa'yı azlettirenlerin din ve devlet düşmanı olduklarını ileri sürüyorlardı. Zorbalar devlet ricalinden 17 kişinin katledilmesini istiyorlardı. Bir süre sonra Yeniçeriler de sipahilere katılıyor, şehirde dehşet havası estiriyorlardı. Halk evine kapanıyor, bazıları şehri terk ediyordu. Nihayet zorbalar sarayın kapısına dayanıyor, başlarını istedikleri ricalin kendilerine teslim edilmesini talep ediyor ve onları parçalayarak öldüreceklerini haykırıyorlardı. Sultan 4. Murat ise kendilerine "Bugün sabredin, yarın cevap verilir" diye haber gönderiyordu. Zorbalar dönüyor fakat geceyi at meydanında geçiriyor, dağılmıyorlardı. Ertesi sabah erkenden yine sarayın kapısına dayanıyorlardı. Ne ki bu kez daha saldırgan davranıyor, dış kapıyı geçip orta kapıya ulaşıyorlardı. Bu arada Vezir Bayram Paşa sadrazama haber göndererek ortalık sakinleşene kadar sadaretten çekilmesini öneriyordu. Hafız Paşa ise "Ben başıma gelecekleri rüyamda gördüm, ölümden korkmuyorum" diyor, sadareti bırakmıyordu. Naima, adı geçen eser cilt 3 sayfa 81. Hafız Paşa saraya girerken kalabalık yol vermek üzere açılıyordu. Fakat zorbalar onu öldürmek üzere hazırlıklı bulunuyorlardı. Nitekim bir anda üzerine taş yağmaya başlıyor, paşayı atından düşürüyorlardı. Bu arada sadrazamın kavuğu ve cübbesi kayboluyor, zorbalar linç etmek amacıyla üzerine atılıyor, sadık adamlar ise sadrazamın koluna girip onu hasta odasına kaçırıyorlardı. Bu sırada adamlarından biri öldürülüyor, diğeri ise yaralanıyordu. Hafız Paşa üstünü başını biraz düzeltip mührü Hümayun'u vermek üzere Sultan 4. Murat'ın huzuruna çıkıyordu. Sultan Murat Hafız Paşa'nın çehresindeki alaimi tecaişi yani şiddet korkusunu görerek kendisi de mahzun olduğu halde "Haydi git, Allah muhafaza etsin" diye azimetine ruhsat verdi. Bunun üzerine Hafız Üsküdar'a çıkmak maksadıyla bir kayığa bindi. Hammer, adı geçen eser cilt 9 sayfa 137-138. Ancak sorun bununla bitmiyordu. Ocaklılar sarayın ikinci avlusuna girerek divan odasının kapısına dayanıyorlardı. Bunlar emreder gibi bir tavırla padişahı görmek istediklerini söylüyorlardı. Sultan II. Osman faciası gibi bir ortam söz konusuydu. Saray muhafızları silahlanmış durumdaydı. Nihayet padişah dışarı çıkıyor, bir ayak divanı yapıyordu. pek mühim ve müstacel veya fevkalade haller dolayısıyla veya padişahın huzuru ile kurulan divan hakkında kullanılır bir tabirdir. Osmanlı Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlüğü. Mehmet Zeki Pakalın, MEB Yayınları, İstanbul 1993, Cilt 3, Sayfa 117. Padişah ocaklılara ne istediklerini soruyordu. Fakat zorbalar saygısızca yanıtlar veriyor. İki gündür istedikleri 17 kişinin kellesini talep ediyor. Bunları veriniz paralayalım. Çünkü devlete ve padişahımıza dost değillerdir. Eğer devlete hayır havah olsalar Musul'da düşman ağzında bulunduğumuz vakit bizi dağıtıp da bu kadar mühimmatı seferin telef olmasına sebep olmazlardı diyorlardı. Naima, adı geçen eser, Cilt 3, Sayfa 86. Padişah cevap vermek isteyince bağırıp çağırarak onu susturuyorlardı. Bununla da yetinmeyip tehdit ediyor, 17 kişiyi öldürmekte kararlı olduklarını belirtiyor. Elbette verirsiniz, yoksa iş başkalaşır diyorlardı. Üstelik sultan halifenin üzerine yürüyor, dokunacak kadar yaklaşıyorlardı. Madem ki bu 17 kişiyi bize vermezsin, biz işimizi biliriz diyerek kendisini hal edeceklerini ima ediyorlardı. Sultan Murat ise dinlemeyecekseniz beni niçin dışarı çağırıyorsunuz? Siz söz anlar adamlar değilsiniz diyerek çevresini saran Endurun ağaların arasında içeri çekiliyordu. Fakat ocaklı zorbalar padişahın peşini bırakmıyor, coşkun bir sel gibi arkasından yürüyerek haremin kapısına kadar ilerliyorlardı. Babüs Saade ağaları son anda haremin kapısını kapatabiliyorlardı. Hammer, adı geçen eser, cilt 9, sayfa 138. Naima, adı geçen eser, cilt 3, sayfa 83. Bu aşamada Hüsrev Paşa'nın adına hareket ederek ocaklıları Sultan Halife'ye karşı kışkırtan Recep Paşa devreye giriyordu. Hafız Paşa ile eskiden beri aralarında husumet bulunan Recep Paşa bir fırsatını bularak Sultan 4. Murat'ın ayağına kapanıyor, "Padişahım, bu müfessetleri teskin lazımdır" diyerek ayaklanmanın bastırılabilmesi için isteklerinin yerine getirilmesini telkin ediyordu. Paşa ayrıca eskiden beri devlet adamlarının zorunlu olarak kurban verildiğini, ipini koparan zorbalara padişahın başını vermektense sadrazamın başının verilmesinin daha doğru olduğunu söylüyordu. Recep Paşa işi daha da ileri götürerek, "Eğer ben kulunu dahi isterlerse ver ki kul efendisi yolunda kurban ola gelmişlerdir" diyerek hem kışkırtıyor hem de padişahı zorbaların isteklerini yapmaya adeta zorluyordu. Naima, adı geçen eser, cilt 3, sayfa 83. Sultan 4. Murat daha fazla dayanamıyor. Nihayet Bostancıbaşı'nı Üsküdar'a göndererek Hafız Paşa'yı geri çağırtıyordu. Bostancıbaşı Cafer Ağa'yı gönderdi. Kayık ile henüz Hafız Paşa Üsküdar'a yanaşmış idi. Sandal ile ardından erişip, "Sizi padişah ister" deyu kendi sandalına alıp huzuru padişaha götürdü. Naima, adı geçen eser, cilt 3, sayfa 83-84. Hafız Paşa'nın getirilmesinden sonra Babüs Saade kapısı ikinci kez açılıyor ve padişah yavaş yavaş tahtına çıkıp oturuyordu. Padişahın bir işareti üzerine zorbalardan ikisi yeniçeri, ikisi sipahi olmak üzere 4 kişi tahta yaklaşıyordu. Sultan Murat bunlara hitap ederek uyarıyor, kanlı planlardan vazgeçmelerini ve hilafetin namusuna leke sürmemelerini istiyordu. Fakat ocaklar hep bir ağızdan bağırışıyor, "Devletinize bet havaları vermelisiniz, yoksa bu deryayı bir payağının çekilmesi mümkün değildir" diyerek sadrazamın başını istemek konusunda ısrar ediyorlardı. Bu sırada sadrazam Hafız Paşa da iç kapının arkasında abdest alıyordu. Hiç şüphe yok ki bu karar anıydı. Kalenderi, Bektaşi, devşirme geleneğin heterodoks zeminde şekillendirdiği ocakların adeta kimlik altlarında yaşattıkları otoriteye karşı otorite eğilimi bütün yalınlığı ve acımasızlığıyla ortaya çıkıyordu. Sultan Halife ya mutlak iradesinin gereğini yaparak ödün vermeyecek, kelle isteyenlerin kellesini alacaktı ya da mutlakiyet rejiminin yasal otoritesini hiçe sayan bu silahlı çıkar çetesinin taleplerine boyun eğecek, dolayısıyla otoritesini onların otoritesine peşkeş çekecekti. Hiç kuşku yok ki ikinci tercih büyük bir otorite boşluğu meydana getirecek. Bu boşluk yasa dışı otorite tarafından doldurularak mafyoz toplum yapısı zemininde oluşan mafyoz hiyerarşi otorite piramidinin en tepesine egemen olacaktı. Osmanlı saltanatının mutlak otoritesini taşımak ve bu otoritenin gereğini yapmak o denli kolay bir iş değildi. Her şeyden önce dinsel, siyasal yapılanma bölünmüş bir zeminde gerçekleşmiş ve içinde taşıdığı heterodoks, ortodoks zıtlaşma padişah ile ordusunu karşı karşıya getirmişti. Üstelik ocaklıların kalenderi, bektaşi, devşirme kimliği kendi üzerinde egemenlik tesis etmek isteyebilecek, kendi dışındaki herhangi bir dinsel otoriteyi kanla boğacak kadar gözlerini karartmış bulunuyordu. Ocak artık sadece bir asker ocağı değildi, aynı zamanda bir çıkar, iş ve iç dayanışma örgütüydü. Bu aşamada bu organizasyona karşı Sultan Halife'nin kullanabileceği, otoritesini dayandırabileceği ikinci bir silahlı güç bulunmuyordu. Genç padişah bu karar anında adeta çaresizlik içine yuvarlanmış durumdaydı. Mert ihtiyar padişahın sözlerinin dinlenmediğini görerek huzuru şahaneye terakküp ile dedi ki, ''Padişahım, hafız gibi bin kulun tahtını selameti için feda olsun. Yalnız istirham ederim ki beni sen öldürme. Bu azgınlara teslim et ki şehit olayım. Hunu masumunun günahı onların üzerine olsun. Naaşım da Üsküdar'a defnedilsin.'' Hammer adı geçen eser cilt 3 sayfa 139. Bundan sonra Osmanlı Sultan Halifesi'nin önünde tam anlamıyla bir dram yaşanmakla kalmıyor, aynı zamanda devlet otoritesi zorbaların kılıç ve hançer darbeleriyle sadrazamın vücuduyla birlikte bir ceset haline getiriliyordu. Sadrazam Hafız Paşa sözlerini tamamladıktan sonra Sultan Halife'nin önünde yeri öpüyor, bir ayet okuyor, dönüp metin adımlarla zorbaların üzerine yürüyordu. Padişah mendilini yüzüne tutup ağladı. Naima, adı geçen eser cilt 3 sayfa 89. Hassa hademeleri de gözyaşları içindeydi. Vezirler dolan gözlerini çevirmiş yere bakıyorlardı. Ancak sipahiler üzerlerine gelen kurbana doğru ilerliyorlardı. Hayata şehit olarak veda etmeyi kararlaştıran Sadrazam Hafız Paşa önüne ilk çıkan zorbayı şiddetli bir yumruk vurarak yere seriyordu. Fakat diğerleri hemen üzerine atlıyor, yaşlı adamı 17 hançer darbesiyle ağır biçimde yaralayarak yere yıkıyorlardı. O sırada bir yeniçeri üzerine çıkıp göğsüne dizüstü oturuyor, başını keserek gövdesinden ayırıyordu. Bir saray hademesi naaşın üzerine ipek bir örtü örtüyordu. Ancak ocaklılar bununla yetinmiyorlardı. Sultan 4. Murat, inşallah dehşetli bir intikamı uğrayacaksınız. Allah'tan korkmaz, peygamberden utanmaz hain katiller diyerek harem dairesine çekilmek istiyor. Fakat zorbalar bırakmıyordu. Padişaha yolsuzlukları önleyeceği, mansıp satılmasını yasaklayacağı, suçsuzları azletmeyeceği, timar ve zehametleri hak sahiplerinden başkalarına vermeyeceği ve vergileri kaldıracağı konularında söz verdirip yemin ettirdikten sonra gitmesine müsaade ediyorlardı. Oysa bu olumsuzlukların çoğunun baş sorumlusunun ve suçlusunun kendileri olduğunu, onlardan güç alan diğer odakların bu işleri kotardığını herkes gibi kendileri de pekala biliyorlardı. 9 Şubat 1632 günü cereyan eden bu olaydan sonra zorba otoritelerini kanıtlamış olan ocakların kanlı talepleri artık birbirini izliyordu. Zorbalar Müftü İlyas Paşa'nın havadarıdır ve kapı ketüdasıdır diyerek idam ettiriyorlardı. Şeyhülislam bunların talepleri doğrultusunda azlediliyor, yerine Ahizade Hüseyin Efendi getiriliyordu. Anadolu ve Rumeli kaz askerleri azlediliyor, defterdar Mustafa Paşa kaçıyordu. Ancak bir süre sonra Yeniçeriler ile sipahiler de birbirlerine diş bilemeye başlıyordu. Zira sipahiler Yeniçeri ağasının başını istiyor, Yeniçeriler de buna izin vermiyordu. Hiç şüphe yok ki Hafız Paşa'nın huzurunda katledilmesi Sultan 4. Murad'ın belleğinde ve kişiliğinde büyük bir etki yapıyor, derin izler bırakıyordu. Otoritesi nedenli sarsılmış olursa olsun cereyan eden kanlı olaylar, zorbaların giderek haddini hududunu aşan saldırganlıklarıyla durmadan yayılan ahlaksızlıkları her geçen gün padişahı biraz daha acımasızlaştırıyordu. Bu iki güç odağı arasındaki otorite çatışması her geçen gün biraz daha tırmanıyor, keskinleşiyor ve kanlı hesaplaşma kaçınılmaz bir kader niteliği alıyordu. Bu hesaplaşmanın ilk adımını Hüsrev Paşa'nın, ikinci adımını ise Recep Paşa'nın başlarının kesilmesi oluşturuyordu. Sultan Halife, ocaklıların tüm zorbalıklarının arkasında Hüsrev Paşa'nın bulunduğunu ve baş kışkırtıcının o olduğunu düşünüyordu. Ne ki Hüsrev Paşa akıllılık yaparak merkezden uzak duruyor, kirli işlerini uzaktan ve gizliden gizliye merkezdeki adamları vasıtasıyla yürütüyordu. Bu durumu gören Sultan 4. Murat, Hüsrev Paşa'nın idam edilmesi görevini Uzi valisi Murtaza Paşa'ya veriyordu.